Günümüz dünyasındaki medeniyetlere şöyle bir göz atan herkes açık bir gerçeği fark edecektir. Batı medeniyeti bilimde, kültürde, ekonomide ve hatta sanatta diğer medeniyetlerden daha ileri bir konumda. Dünyanın en gösterişli kentleri batılı ülkelerde. Bilimsel ve teknolojik yenilikleri çoğunlukla batılılar getiriyor. Bu durumu gören ve batılı olmayan bazı insanlar batılılara özeniyorlar. Üstelik batının sadece kültür ve medeniyetine değil, aynı zamanda felsefe ve inançlarına da hayranlık duymaktalar. Oysa eğer tarihsel gerçeklerden haberdar olsalar, bu yanılgıya düşmeyeceklerdir. Çünkü geçtiğimiz 2000 yılın tarihi incelendiğinde günümüzden çok daha farklı bir tablo ortaya çıkar. İnsanlık tarihindeki en büyük kültürel ve bilimsel yükseliş aslında İslam'la gerçekleşmiştir. Batı dünyası karanlık içindeyken İslam dini dünyanın en göz kamaştırıcı medeniyetine kurmuştur. İslam, dünyayı aydınlatan ışık olmuştur. Birlikte izleyelim.
Bundan 14 asır önce Arabistan Yarımadası'nda yeni bir din doğdu. Bu din, şiddet, barbarlık ve cehalet içindeki Arap toplumuna barış, akıl ve medeniyet öğretti. Yalnızca Araplar değil, daha pek çok millet bu yeni dinin ışığıyla aydınlandı. Bilimde, kültürde, düşüncede ve sanatta daha önce eşi görülmemiş bir yükseliş yaşandı. Bu din, Allah'ın insanlara yol gösterici olarak indirdiği İslam'dı. Milattan sonra 7. yüzyılın başında Arabistan dünyanın en karmaşık bölgelerinden biriydi. Yarımada'da pek çok farklı kabile yaşıyordu ve her birinin taptığı farklı putlar vardı. Bu putlar uğruna birbirleriyle savaşır, kan döker, hatta çocuklarını bile öldürürlerdi. Ahlaki kıstaslar çarpıktı. Sevgi değil nefret, merhamet değil acımasızlık makbul görülürdü. Kadınlar aşağı varlıklar sayılır, fakirler ve köleler alabildiğine ezilirdi. Ama tüm bu karanlık ve kanlı dünya büyük bir mucizeyle birkaç on yıl içinde tamamen değişecekti. Bu büyük mucize Allah'ın insanlara yol gösterici olarak indirdiği Kur'an'dı. Allah, Kur'an'ı son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vahyetti. Peygamberimiz bir mağaradayken ona gelen ilk vahide Allah şöyle buyuruyordu. Oku, yaratan Rabbin adıyla. O, insanı bir alaktan yarattı. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir ki o kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Bu ilahi emirle birlikte karanlık bir cehalet ve kanlı bir şiddet döngüsü içindeki Araplar ilk kez okumaya davet edildiler. Ve de düşünmeye. Bu, insanlık tarihinin gördüğü en büyük kültürel yükselişinde başlangıcı olacaktı. Peygamberimiz İslam'ı Arabistan'ın en büyük kenti olan Mekke'de duyurmaya başladı. Mekkeliler Hazreti İbrahim'in Allah'a ibadet için inşa ettiği ancak sonra dejenere edilerek putperest bir tapınağa dönüştürülen Kabe'nin koruyucularıydılar. Kabe'nin içine doldurulan yüzlerce put Mekkelilerin hem sapkın inançlarının sembolü hem de geçim kaynağıydı. Bu putlara adaklar sunar, etraflarında dans eder, söyledikleri şarkılarla onların beğenisini kazanacaklarını sanırlardı. Ama gerçekte kendi elleriyle yaptıkları bu taş ve tahta parçalarına tapmakla büyük bir akılsızlık yapmaktaydılar. Allah Kur'an'da onlara şöyle sesleniyordu. Ey insanlar! Size bir örnek verildi. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız, hepsi bunun için bir araya gelseler dahi, gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa, bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de. Mekke'nin önde gelenleri bu gerçekten yüz çevirdiler. Aksine öfkeye kapıldılar ve kendilerine gerçeği getirmiş olan peygambere düşman oldular. Planlar kurarak onu önce yolundan döndürmeye, sonra korkutmaya ve sonunda da katletmeye çalıştılar. Peygamberimize inanan pek çok Müslümana sinsi gece baskınlarıyla saldırdılar. Çoğu şehit oldu. Ancak Allah Müslümanlara bir kurtuluş yolu açtı. İlk vahiyden 13 yıl sonra Müslümanların şiddetli baskılara maruz kaldıkları sırada Mekke'nin kuzeyindeki Yesrib adlı bir başka şehrin önde gelenleri Müslümanları davet etti. Peygamberimiz davete uyarak bu kente göç yani hicret etti. Adı sonradan Medine olarak anılacak bu şehir İslam'ın yeni merkezi olacaktı. Hazreti Peygamber kentteki Yahudiler ve Müslüman olmayan Araplarla bir anlaşma imzaladı. Bu sayede Medine'de farklı inanç toplumlarını barış içinde yaşatacak adil bir düzen kuruldu. Bundan sonraki 5 yıl içinde Medineli Müslümanlarla Mekkeli putperestler arasında 3 büyük savaş yaşandı. Mekkeli putperestler tüm Müslümanları katletmek ve İslam'ı yeryüzünden silmek hayaliyle saldırdılar. onlarsa kendilerini ve dinlerini korumak için savaştılar. Sadece Allah'a güvenerek ve onun rızasını arayarak. Bu savaşların hepsinde Müslümanlar, savunmasız insanların haklarına büyük özen gösterdiler. Hiçbir zaman zulüm işlemediler. Çünkü bu Allah'ın tüm inananlara emriydi. Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Elbette Allah aşırı gidenleri sevmez.
Arap adetleri savaşta esir alınan herkesin öldürülmesini gerektirirdi. Oysa Peygamber Efendimiz Allah'ın vahyettiği hükümler gereğince esirlere iyi davranılmasını, Müslümanların kendi yemeklerinden onlara da vermelerini emretti. Esir alınan insanlardan istenen tek şey ise eğer okuma yazma biliyorlarsa bunu bilmeyen Müslümanlara öğretmeleriydi. Arabistan toprakları belki binlerce yıldır ilk kez merhamete, bağışlayıcılığa ve medeniyete tanık oluyordu.
Yıllar ilerledikçe İslam'ın adaleti ve yüksek ahlakı Arabistan'da dalga dalga yayıldı. Müslümanların adaleti, mertliği ve kararlılığı pek çok Arap kabilesinin İslam'a girmesini sağladı. Karşı konulamaz bir güce ulaşan İslam ordusu 630 yılında Mekke'ye yürüdü. Mekke'nin putperestleri yaptıkları onca zalimlikten sonra Müslümanların kendilerinden intikam alacağından korkuyordu. İslam ordusunu gördüklerinde dehşet içinde kaçıştılar. Arapların adetlerine göre bir savaşta yenilen kabilenin erkekleri kılıçtan geçirilir, kadın ve çocukları köle yapılırdı. Mekke'nin putperestleri başlarına bunun geleceğinden emindiler. Ama Allah'ın sonsuz merhameti Resulünün üzerinde tecelli ediyordu. Peygamberimiz hiçbir Mekkeli'den intikam alınmayacağını ve kimsenin Müslüman olmak için zorlanmayacağını ilan ettirdi. Bu büyük affedicilik ve hoşgörü batılı tarihçilerin de dikkatini çekmiştir.
When Muhammad came into Mecca and not only did not carry out a bloody revenge, but actually embraced the very Meccans who had fought him for 3 years and attempted to annihilate him. It was very shocking to the people in his milieu. So within the very founding of a religion, one finds episodes of great generosity, often extraordinary acts of kindness and mercy.
Peygamber Efendimiz Mekkelileri cezalandırmaya değil, onları batıl inançlardan kurtarmaya gelmişti. Kenti alan Müslüman ordusu doğrudan Kabe'ye yöneldi. Ardından Peygamber Efendimiz kutsal mabede girdi ve içindeki putları bir bir parçaladı. Bu putlarla birlikte onlar adına yapılan tüm zulüm, adaletsizlik, barbarlık ve vahşet de yok ediliyordu. Kur'an ahlakıyla eğitilen Arabistan'da cahiliye döneminin tüm haksızlıkları, sömürüleri, kan davaları ortadan kalktı. İnsanlar arasında saygı, sevgi, merhamet ve adalete dayalı bir düzen kuruldu. Bu nedenle sonraki kuşaklar bu döneme asr-ı saadet, yani mutluluk devri diyeceklerdi. Peygamberimizin vefatının ardından da İslam'ın yükselişi hızla sürdü. İslam birkaç on yıl içinde tüm Mezopotamya'ya, Kuzey Afrika'ya yayıldı. Doğudaysa Hindistan'a kadar ilerledi. Birkaç on yıl önce Arap çöllerinde hayvancılık yapan Araplar, İslam'ın onlara kazandırdığı yüksek akıl, kültür ve bilinçle bir dünya imparatorluğunun yöneticileri haline geldiler. Bu, tarihte eşi görülmemiş bir büyümeydi. Yüzyıl içinde İslam İmparatorluğu eski Roma İmparatorluğundan bile çok daha büyük bir alana yayıldı ve çok daha güçlü bir yönetim kurdu.
Geniş coğrafyada pek çok farklı dini cemaat yaşıyordu. Özellikle de Hristiyanlar ve Yahudiler. Müslümanlar fethettikleri bu topraklardaki tüm farklı inanç gruplarına büyük bir hoşgörü gösterdiler. Kimse dinini değiştirmesi için zorlanmadı. Herkesin vicdanına saygı gösterildi. Kiliseler ve sinagoglar özenle korundu. Zorla din değiştirmenin çok yaygın olduğu bir dönemde Müslümanların bu toleransının benzeri yoktu.
İslami hoşgörünün en çarpıcı örneklerinden biri 638 yılında Halife Hazreti Ömer'in önderliğindeki İslam ordusunun Kudüs'ü fethedişi sırasında yaşanmıştı. Kentte bulunan Kutsal Mezar Kilisesi'nin patriği Müslümanların kiliseyi yıkmasından korkuyordu. Hazreti Ömer, kiliseye nezaket ziyaretinde bulunduğu, hiçbir endişeye gerek olmadığını söyledi. Namaz vakti geldiğinde ise patrikten izin isteyerek kiliseden ayrıldı ve biraz uzakta namazını kıldı. El-Aksa Camii, Hazreti Ömer'in Kudüs'teki ilk namazını kıldığı bu noktada inşa edilecekti. Dahası Müslümanlar Kudüs'e dünyanın en görkemli mimari eserlerinden birini de kazandırdılar. Kubbetüs Sahra, Hazreti Muhammed'in miraca yükseldiği nokta olduğuna inanılan büyük taşın üzerine yapılmıştı. Eşsiz motifleri ve altın kubbesiyle Kubbetüs Sahra, İslam'ın sanat ve medeniyet anlayışının da ifadesiydi. Bu sıralarda Avrupa'ya ise koyu bir bağnazlık ve barbarlık egemendi. Katolik Kilisesi, Yahudilere ve hatta farklı mezheplerdeki Hristiyanlara büyük baskı uyguluyordu. Zorla din değiştirme, din adına işkence ve katliam, Batı dünyasının sıradan uygulamalarıydı. Müslümanlarsa Allah'ın Kur'an'da emrettiği gibi kitap ehline karşı hep hoşgörülü ve merhametli davrandılar. Suriye'nin Şam kentindeki Aziz John Kilisesi bunun bir örneğiydi. Bölgeyi fetheden Müslümanlar cuma namazlarını bu kilisede kılmaya başladılar ama kilise hala Hristiyanlara ait sayılıyordu. Onlar da pazar günleri kendi dini ibadetlerini özgürce yerine getiriyorlardı. İki dinin mensupları aynı mabedi barış içinde kullanıyorlardı. Müslümanların kentteki sayısı arttıkça İslam yönetimi kentteki Hristiyanların da rızasıyla kiliseyi onlardan satın aldı. Kilisenin hemen yanında bir cami yapıldı ve avludaki dekorlar İslami motiflerle zenginleştirildi. Bizans'tan miras kalan sütunların üzerine İslam sanatının ilk çarpıcı örnekleri yerleştirildi. Müslümanların Yahudi ve Hristiyanlara olan hoşgörüsü İslam tarihi boyunca sürecek, İspanya'daki Engizisyon vahşetinden kaçan Yahudiler güvenlik ve hoşgörüyü Osmanlı topraklarında bulacaklardı. İslam'ın Yahudi ve Hristiyanlara karşı gösterdiği hoşgörünün kaynağı ise Kur'an ahlakıydı. Allah Kur'an'da Müslümanlara, kitap ehline, yani Yahudi ve Hristiyanlara karşı iyilikle davranmalarını emretmişti. İçlerinde zulmedenleri hariç olmak üzere, kitap ehline en güzel olan bir tarzın dışında karşılık vermeyin. Ve deyin ki, bize ve size indirilene iman ettik, bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir ve biz ona teslim olmuşuz.
İslam'ın insanlığa tuttuğu ışıklardan biri de bilimsel düşünce oldu. İslam öncesinde Araplar ve diğer Orta Doğu toplumları evrenin ve doğanın nasıl var olduğu ve işlediği gibi sorularla hiç ilgili değildiler. Bu sorular üzerine düşünmeyi, bunların cevaplarını araştırmayı ilk kez Kur'an'dan öğrendiler. Allah, Kur'an'da insanlara göklerin ve yerin nasıl var olduğunu incelemelerini emrediyordu. Bu bilinç, İslam medeniyetinde büyük bir bilimsel yükseliş başlattı. Dünya tarihinde daha önce örneği görülmemiş bir bilimsel gelişmeydi bu.
İslam'ın bilimsel yükselişinin merkezi, İslam İmparatorluğu'nun başkenti olan Bağdat oldu. İslam dünyasının dört bir yanından gelen bilim adamları, düşünürler, araştırmacılar Bağdat'ın ünlü Hikmet Evi'nde buluşur ve Allah'ın yarattığı evrenin sırlarını çözmek için bilim yaparlardı. Kur'an'ın Müslüman bilim adamlarına kazandırdığı bu şuur, dünyanın o döneme kadar görülmüş en büyük bilimsel ilerlemesini meydana getirdi. Yine Kur'an'da Müslümanlara öğretilen bir hikmet olan açık görüşlülük, Müslümanların diğer medeniyetlerin bilimsel birikimlerini ön yargısız biçimde incelemelerini ve geliştirmelerini sağladı. Müslümanların eserleri, bilimsel konularda yapılmış sayısız araştırma, gözlem, deney ve hesapla doluydu. Bugün dünyada kullanılan onluk sayı sistemini ve rakamları geliştirenler Müslüman matematikçilerdi. Müslüman bilim adamları astronomik gözlemlere büyük önem verdiler. Çağdaş astronomi onların yöntemlerine dayanarak doğacaktı. Müslüman alimler ayın dünya etrafındaki hareketini de hesaplamışlar ve matematiksel formüllerle kağıda dökmüşlerdi. Cebir ve trigonometri, Müslüman matematikçilerin buluşuydu. İslam dünyasının dört bir yanındaki görkemli mimari eserler, bu bilimsel altyapı sayesinde meydana getirildi. Müslümanların en çarpıcı buluşlarından bazıları ise tıp alanındaydı. O sıralarda Avrupalılar hastalıkları kötü ruhların laneti olarak görüyordu. Tedavi diye bir kavram Avrupa'nın zihninde yoktu. Müslüman bilim adamları ise incelemeleri sonucunda hastalıkların gözle görünmeyen küçük canlılardan bulaştığını tespit ettiler. Bunun sonucunda da hastaların sağlıklı insanlardan izole edilerek tedavi edilmesi gerektiği sonucuna vardılar. Böylece dünyanın ilk modern hastaneleri kuruldu. Müslüman hastanelerinde farklı tipteki hastalar için ayrılmış özel bölümler ve bilimsel tedavi yöntemleri vardı. Akıl hastalıkları bile terapi ve müzik yardımıyla tedavi ediliyordu. Aynı sıralarda Avrupa'da ise akıl hastaları şeytanın hizmetkarı olarak kabul edilip diri diri ateşe veriliyordu. Müslüman doktorların insan anatomisi üzerindeki çalışmaları o denli isabetliydi ki tam 6 yüzyıl boyunca Avrupa'nın tıp fakültelerinde temel kaynak olarak kullanılacaktı. Ünlü İngiliz araştırmacı Terry Jones tarafından BBC için hazırlanan ve İslam dünyasını inceleyen bir belgesel filmde İslam'ın bu yüksek bilim düzeyinden şöyle söz edilir.
One philosopher from the town of Harran, for example, had already correctly calculated the distance from the Earth to the Moon, while another had suggested that if you could divide the atom, you would release enough power to destroy a city the size of Baghdad. In this medical school built here in Damascus in 1154, doctors were already teaching anatomy, preventive medicine, hygiene, surgery, the circulation of the blood centuries before Harvey.
Avrupalılardan asırlar önce kan dolaşımını bilen Müslüman hekimler hastalarını nabızlarını sayarak muayene ediyordu. Doğumlar devrin en sıhhi yöntemleriyle gerçekleştiriliyordu. Müslüman cerrahların kullandığı ve o devrin tıp kitaplarında gösterilen ameliyat araçları son derece gelişmiş bir tıp bilgisinin kanıtlarıydı. İslam dünyasının bilim okullarında erkekler gibi kadınlar da eğitim görüyor, bilimin gelişimine onlar da katkıda bulunuyordu. Müslüman bilim adamları ışığın yapısı ve optik konusunda da çok büyük buluşlara imza attılar. Gözün yapısını detaylarıyla ortaya koyan ilk kişi Müslüman optikçi İbn el-Heytem'di. İbn el-Heytem'in lensler hakkında yaptığı olağanüstü derecede başarılı çalışmalar kameranın icadına giden yolu açtı. Görme kusurlarının nedenini keşfeden Müslüman doktorlar Avrupalıların aynı işe girişmesinden tam 1000 yıl önce başarılı katarakt ameliyatları gerçekleştiriyorlardı. İslam'ın büyük bilimsel mirası, Avrupa'nın 15. yüzyılda başlayacak olan bilimsel yükselişinin de en önemli kaynağı olacaktı. Hristiyan bilim adamları Müslümanlardan öğrendikleri bilgiler ve yöntemlerle Avrupa bilimini kurdular. İslam'ın ışığı onları da aydınlattı.
İslam'ın inananlara kazandırdığı önemli bir erdem de yüksek sanat ve estetik anlayışıdır. Kur'an'da yer alan cennet tasvirleri olabilecek en yüksek kaliteyi, ince bir zevki ve göz kamaştırıcı bir ihtişamı tarif etmektedir. Bu anlayışı kalplerine yerleştiren Müslümanlar eşsiz eserler ortaya koymuşlar, yönettikleri ülkeler dünyanın en seçkin ve modern mekanları olmuştur.
İslam, peygamberimizin vefatının ardından Arap Yarımadası'ndan dört bir yana doğru yayılırken beraberinde büyük bir kalkınma ve zenginleşme de getirdi. Müslümanlar her gittikleri yere medeniyet taşıdılar. Örneğin Tunus'ta kente temiz su sağlamak için dahiyane bir arıtma sistemi kurdular. Birbirine bağlı olan iki büyük havuzda dinlendirilen su tüm tortulardan arındırılıyor, sonra da kapalı borularla şehre dağıtılıyordu. Avrupalıların böyle bir şeyi düşünmeleri bile ancak yüzyıllar sonra olacaktı. Suriye'deki Müslüman mühendisler suyu şehre taşımak için tasarım harikası değirmenler kurdular. Başkent Bağdat'sa dünyanın en görkemli ve en modern kentiydi. Mimari ve şehir düzenlemesi yönünden göz kamaştırıcıydı. Bağdat'a yolu düşen bir gezgin şunları yazmıştı.
Bağdat'ın tüm mahalleleri parklarla, bahçelerle, villalarla ve meydanlarla, görkemli çarşılar, harikulade camiler ve hamamlarla dolu. Ve bu harika şehir nehrin her iki yanında kilometreler boyunca bu güzellikte uzanıyor.
İslam dünyasının bir başka görkemli merkezi İspanya'ydı. Burada kurulan Müslüman Endülüs Devleti, tüm Avrupa'nın en modern ve gelişmiş ülkesiydi. Başkent Kordoba, olağanüstü mimarisi, bakımlı ve ışıklı sokakları, kütüphaneleri, hastaneleri ve saraylarıyla göz kamaştırıcıydı. O sıralarda Paris, Londra gibi büyük Avrupa kentleri pis, karanlık ve bakımsızdı. Bu nedenle Kordoba'ya gelen Avrupalı Hristiyanlar şehirde gördükleri büyük ihtişam, kültür ve sanat karşısında şaşkınlığa kapılıyorlardı.
City of Cordoba in the 9th and 10th centuries was one of the biggest and most exciting in Europe. We have descriptions of it by people coming and saying, all these flowers everywhere, this open streets, this wonderful light coming down. Northern cities were dark. Cordoba had running water. People lived in big houses. In contrast, in Paris, people lived in shacks by the side of the river.
Kordoba'nın ihtişamından günümüze kalan çok az eserden biri, bugün kentin merkezinde yer alan Katolik Katedrali'dir. Bu katedral gerçekte bir camiydi. Sonradan kiliseye çevrildi. Caminin içi ise gelenleri büyüleyen bir estetiğe sahipti. Kordoba'ya gelen Hristiyan gezginler gözlerine inanamıyorlardı.
In the 10th century, there was a Saxon nun with the unpronounceable name of Hrotswitha, who called medieval Cordoba the ornament of the world. She was very, very taken with the place, and there you are, she's a Christian nun.
Endülüs'ün en görkemli yapılarından biri de İslam sanatının ve estetiğinin harikulade örneklerini barındıran El Hamra Sarayı'ydı. Sarayın her detayında İslam'ın insanlara kazandırdığı yüksek ruhun ince zevki okunuyordu. Elhamra'nın bahçeleri yer çekiminden yararlanılarak yapılan kompleks fıskiye sistemleriyle doluydu. Kur'an'da yer alan cennet tasvirleri Elhamra'yı inşa eden Müslümanların ilham kaynağı olmuştu. Müslümanlar mimarinin yanında giyim kalitesi ve zevki açısından da dünyanın en ilerisiydiler. Müslümanların tekstil tezgahlarında o güne kadar görülmemiş güzellikte kumaşlar üretiliyordu. Avrupalıların kaba ve zevksiz giysileri İslam dünyasının ürünleri karşısında çok sönük kalıyordu. Bu nedenle Müslüman yapımı giysi ve kumaşlar Avrupalılar arasında en büyük lüks ve statü sembolüydü. Müslümanlar dünyanın modasını da belirliyordu. Avrupalılar banyo yapmayı ve sabun kullanmayı dahi Müslümanlardan öğreneceklerdi. Allah'ın Kur'an'da inananlara öğrettiği yüksek kültür, ince zevk ve derin akıl tüm dünyaya ışık tutuyordu.
Filmimizin bu birinci bölümünde çok önemli gerçekleri inceledik. Gördük ki İslam, Hazreti Peygamber'e vahyedildiği andan itibaren insanlığı doğruya, gerçeğe, güzele götüren en parlak ışık olmuştur. Kur'an ahlakıyla yücelen Müslümanlar, gittikleri her yere hoşgörü, akıl, bilim, sanat, estetik, temizlik ve refah götürmüşlerdir. Avrupa, koyu bir bağnazlık ve barbarlık içindeyken, İslam dünyası, bugünkü deyimle dünyanın en modern ve en çağdaş uygarlığı olmuştur. Sonradan gelişecek olan Avrupa medeniyetinin temelinde de İslam dünyasından öğrendikleri bütün bu değerlerin çok büyük bir rolü vardır. Öte yandan İslam dünyasında yaşanan gerilemenin en önemli nedenlerinden biri ise Kur'an'da öğretilen akılcılıktan, samimiyetten ve açık görüşlülükten uzaklaşılmasıdır. İkinci filmimizde İslam'ın dünyaya getirdiği ışığı incelemeye devam edecek, Haçlı seferlerini, Osmanlı İmparatorluğunu ve daha pek çok önemli konuyu izleyeceğiz. Unutmayalım ki dünyanın en görkemli medeniyetlerinden birinin ve bunu sıfırdan inşa eden şanlı ve şerefli bir inancın temsilcileriyiz. Bu inancın kaynağı olan Kur'an-ı Kerim ise insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkaran en büyük yol göstericidir. Allah'ın Peygamber Efendimiz'e bildirdiği gibi.
Elif, Lam, Ra. Bu bir kitaptır ki Rabbinin izniyle insanları karanlıklardan nura, o güçlü ve övgüye layık olanın yoluna çıkarman için sana indirdik.